Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usulü Erkan, muhibban Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki neden ile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bağda eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, aileye destek olacak, aileyi koruyacak, geliştirecek, aile için mutluluğun ve huzurun artmasına vesile olacak değerleri açıklıyoruz 2025 yılı boyunca sizlere. Ailede bir değer olarak, ailede destek olma, ailede birbirimize destek olma değerine başlamıştık. İnşallah bu konuyla alakalı bu haftada size söyleyeceklerim var. Aziz dostlarım, insan ırkı aile içerisinde destek olmadan, destek almadan soyunu devam ettirmekten aciz bir varlıktır. Bizi ta yaratılışımızdan itibaren her türlü birbirimize ve birbirimizin desteğine muhtaç kılmış Rabbimiz. Ünlü psikolog Abraham Maslow, Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi diye bilinen ve insanın temel ihtiyaçlarını aşama aşama anlattığı ünlü teoremiyle bilinir. Bu teoreminde şunları söyler. Önce fizyolojik ihtiyaçlarımız gelir. Yemeydi, içmeydi, barınmaydı gibi. Bunu bir piramit gibi düşünün. Piramidin tabanında, temelinde bu var. Yani bir insanın en temel ihtiyacı, fizyolojik ihtiyacı. Bunu güvenlik ihtiyaçları takip eder birinci katında. Bir kat yukarıya çıkarsanız sevgi ve aidiyet ihtiyaçları gelir. Dördüncü kata çıkarsanız saygı ve değer görme ihtiyacı gelir. Ve en son piramidin tepesinde kendini gerçekleştirme ihtiyacı gelir. Yani aziz dostlarım, piramidin tepesindeki kendisini gerçekleştirme ihtiyacı, piramidin tabanında yer alan, başta fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları olmak üzere diğer dört ihtiyaç karşılanmazsa, insanın kendini gerçekleştirmesi mümkün olmaz. Bunu aile odaklı biraz daha açmak istiyorum izninizle. Abraham Maslow ne demişti? Bir numarada fizyolojik ihtiyaçlar. Yani yemeydi, içmeydi, barınmaydı. Uykuydu. Biliyorsunuz bir insana işkence yapmak için onu uyutmazlar. Uyutmamak en büyük işkencelerden bir tanesidir. Hatta işkenceyi bir tarafa bırakalım. Eğer evde şöyle bir şekerleme yapıyorsanız, yemek de hazırsa, yemek mi uyku mu? Uyku daha tatlı gelir. Yani en temel ihtiyaçlardan bir tanesidir. Uyutulmayan, uyumasına izin verilmeyen insan en büyük işkence altında insandır. En fizyolojik ihtiyaçlar. Neden? Allah'ımız onu geceyi bir dinlenme vesilesi kılarak insanın dinlenmesini, o beyninin içindeki bütün gün boyu yaşadığı işlerin belli klasörlere alınmasını, beynin resetlenmesini, negatif o blokajların gitmesini, enerjinin olumlu bir hale gelmesini, beynin dalgalarının uyumlu halde çalışmasını murad etmiş Allahu Alem. Dolayısıyla bunu yapmadığınızda, dolayısıyla ailede eşler birbirine en temel bu ihtiyaçlarda destek olması gerekiyor. Sofranın kurulmasıydı, evin sıcak bir yuva haline getirilmesiydi, düzenin sağlanmasıydı. Mesela tezih ederim sizleri. Hanımefendi evde yemek yapacak, eş de Yatıp evde maç izleyecek. Yatacak, uyuyacak, çalışmayacak. Eve yemek malzemeleri almayacak. Çalışıp para kazanmayacak. Evin maişetini temin etmeyecek. Ondan sonra bütün bunların üstüne de yattığı yerden bir taraftan maç izlerken bağırıp "Nerede kaldı yemek?" diye bağırıp çağıracak. Böyle bir dünya yok. Ya da beyefendiler açısından bakalım. Adamcağız çalışıp kazanmış, evin tüm maddi temel fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamış. Ama hanımefendi ne yemek yapıyor, ne evine bakıyor, ne çocuklara bakıyor. Evin tertibi, düzeni, binanın bir yuva haline, insanların aile haline getirmesiyle alakalı bir çabası yok. Böyle bir dünya da yok. Her birimiz evde bu temel fizyolojik ihtiyaçların giderilmesiyle alakalı üzerimize düşen vecibeyi yapmak zorundayız. Zaten bir hanımefendi düşünün. Bebeğe bakmadığında, onun o temel fizyolojik ihtiyaçlarını görmediğinde bebek ölüyor zaten. Yani insanlık suçu işlemiş oluyor, Allah korusun, bunu yapmadığında. Allah'ımız bunun yapılmasını istememiş olabilir mi bizden? İstemiş ki bize vecibe kılmış. İstemiş ki o yavrucağı, o bebeği öyle bir ihtiyaç içinde yaratmış. Gidip maymunların, kedilerin, köpeklerin haşa bakacak hali yok. İnsan evladına, insan evladına, insan evlada bakacak. İnsan bakacak kendi ırkının, soyunun, sopunun düzelmesiyle alakalı. Ama öyle bir zihinsel zehirlenme, bunun bedensel olduğunu da söyleyen profesörler var. Öyle bir zihinsel zehirlenme halindeyiz ki aziz dostlarım, bütün dünyaya baktığımızda kediye, köpeğe, balığa, kuşa bakmak moda olmuş, modernlik olmuş, İnsaniyet olmuş, duygusal zeka olmuş, doğayla, çevreyle, hayvanatla alakalı bu iletişim. Ama anneye, babaya, eşe, çocuğa bakmak külfet olmuş. Bu temel fizyolojik ihtiyaçların giderilmesiyle alakalı öyle bir dünya karşımızda ki şu anda, kurumsal manada iş yerinde müşterilerin, patronun, çalışanların temel ihtiyaçlarını görmek zaruret olmuş, mecburiyet olmuş, zorunluluk olmuş. Eşimizle alakalı bunları yerine getirmek külfet olmuş, zorbalık olmuş, gaddarlık olmuş ve modernliğin dışına çıkılmış böyle bir şey olunca. Böyle bir dünya da yok. Müslüman olarak, insan olarak fıtrata, sünnetullah'a, adetullah'a aykırı her şeyi reddetmemiz ve bu haksızlığın karşısında susmamamız gerekiyor. Bunu beyan etmemiz gerekiyor. Veya bu fizyolojik ihtiyaçların karşılanmasıyla alakalı ev bark yok. Aile yol kenarında perişan bir vaziyette kala kalmış. Bu barınma ihtiyacı halledilmeden diğer sevgiydi, saygıydı, kendini gerçekleştirmeydi. Böyle bir ihtiyaca da sıra gelmez. Aidiyetle alakalı bak biz ne kadar güzel aileyiz falan, ona da ihtiyaç. O ihtiyaca da sıra gelmez. Ya da bana niye saygı duymuyorsunuz, bana niye değer vermiyorsunuz gibi, o ihtiyaca da sıra gelmez. Önce barınmayla alakalı sorun halledilecek. Bunu söylerken aziz dostlarım, ne olur yanlış bir şey ifade etmek istemiyorum. Yani bir erkek ev almalıysa eşinin sevgi saygısını hak etmez falan demedim asla. Ama eğer bir beyefendi kendi hataları, eksiklikleri, çalışmaktan kaytarmaları, müsrif ve israfa uygun yaşam tarzları, har vurup harman savurmaları gibi kişisel hatalarından dolayı ya da Allah korusun daha beteri, bu da beter ama kiranın parasını, evin taksidini kumarda yeme gibi, Allah muhafaza ev parasını pavyonda harcama gibi görüyoruz, basından duyuyoruz, izliyoruz televizyonlardan. Böyle büyük hatalar bile bile ladesler sonucunda kaybettiyse, hanımefendinin ve evlatlarının hakkına girdiyse, onları bu en temel ihtiyaç olan barınma hakkından men ettiyse, bu hakkı ellerinden aldıysa, böyle bir durumda da eşinden, çocuklarından sevgi, saygı bekleyemez. Mücbir bir hal olur. Şu anda Gazze insanlığın en büyük öğretmeni bence. Bakın, eğitiyor bizi, öğretiyor. Ev yok, bark yok, yiyecek yok, kıyafet yok, giyecek yok, su yok, ekmek yok. Ama o soykırımın içerisinde en temel ihtiyaçlarla alakalı yeme, içme, barınma yok. Ama onlar en temel ihtiyacı Kur'an-ı Kerim olarak kalplerine kazıdıkları için şu soykırımın içinde, katliamın, tecavüzün, vahşetin, işkencenin içerisinde hafız yetiştiriyorlar. Bu da bize ders olsun inşallah. Bir başka ders, Gazze'nin bizi eğittiği, bu hengamenin içerisinde evleri yok, yurtları yok. Bir gün o çadırda, bir gün bu yol kenarında, bir gün o inşaatın altında, bir gün tamamen açıkta. Aç, sefil, perişan, Hastaneleri bombalanmış, camileri yıkılmış, okulları yok edilmiş, evleri başlarına geçirmiş. Bu izzetli halk, insani vasıflarını kaybetmeden birbiriyle olan muamelatında hala gereği neyse onu yapan bir eş, bir aile, bir anne, bir baba, bir akraba sevgisini, saygısını kaybetmeden izzetli bir hayat yaşıyorlar. Dolayısıyla hani ev yoksa sevgi yok, saygı yok, haşa, bunu demek istemedim. Ama bu temel fizyolojik ihtiyaçların temininde kusurlar varsa, o zaman da hem kusuru bile bile işleyerek ondan sonra da bunun üstüne sevgi saygı beklemek de abest işgal olur diye düşünüyorum. Önce vecibelerimizi yerine getireceğiz. Ondan sonra hani Stephen Covey öyle der ya, önce anla sonra anlaşılmaya çalış. İğneyi kendimize batıracağız ki acısını anlayıp ondan sonra bir bakalım çuvaldızı başkasına batırabiliyor muyuz? Aziz dostlarım, rızık elbette Allah'tan. Ellerinden gelen her türlü çabayı yaptıktan sonra olmamışsa olanda hayır vardır. Ben bunu kastetmiyorum ama basından görüyoruz işte. Hala kaldırılmayan sabah programlarının rezilliklerinde, çirkefliklerini görüyoruz işte. Eşinin kolundaki bileziklerini zorla gasp edip sonra onu kumarda el alemle yedikten sonra gelip eve eşten sevgi beklemek, saygı beklemek abesle iştigaldir. Ben bunu kastediyorum. İçki bütün kötülüklerin anasıdır diye boşuna mı söylemiş Allah Resulü Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Anadolu coğrafyasında maalesef şu 100 yıllık hengamenin içerisinde, yıkımın içerisinde İngilizlerin gelip Boğaz'da içki dolu gemilerle bedava içkiyi, uyuşturucuyu Osmanlı'nın çocuklarına dağıtmasından sonra zorla alıştırılan şu bağımlılık mı diyeyim, zararlılık mı diyeyim, acziyet mi diyeyim, ne diyeceğimi bilemedim. Anadolu coğrafyasında çok işitmiş, çok duymuşuzdur. İçmiş içmiş, ondan sonra da çok özür diliyorum, beni lütfen affedin. O pavyondaki kadını da takmış koluna eve gelmiş. Bir de evde evin hanımefendisinden izzet ikram hizmet bekliyor. İlla 100 yıl önceden bahsetmiyorum. Yani yakın tarihte de bunun örneklerini basından, çok sosyal medyadan çok duymuşsunuzdur aziz dostlarım. Olmaz. Birinden bir şey bekliyorsanız onun temel fizyolojik ihtiyaçlarını görmeniz gerekiyor. Bu devlet bazında da böyle, kurum bazında da böyle, aile bazında da böyle, bütün şeylerde, hayatın alanlarında böyle. Bir kurum düşünün. Allah Resulü'nün beyanına uymuş, çalışanlarına yediğinden yediriyor, içtiğinden içiriyor. Kendi ne tür evlerde oturuyorsa çalışanlarına da öyle evler almış, yapmış bir şekilde, temin etmiş. Lütfen Allah rızası için böyle bir kurumda çalışanların huzurunu, mutluluğunu, aidiyetini, moralini, motivasyonunu düşünün. Bir de çalışanlara metal tabaklarda, tabldoid tabaklarda dışarıdan en ucuzu hangisiyse, en kalitesizi hangisiyse catering şirketlerinden alınmış yemekler verilirken üst katta, yan odada, özel bölmede patronlar dışarıdan söylenen yemeklerle gününü gün ediyorlar. Çalışanlar bekar odalarında sürünürken bekarlar, evliler 2+1'e zor başlarını sokacak bir yeri taşrada zor bulurken, kiralarını aile boyu çalışarak ancak ödeyecek bir zaruret halinde yaşarken, dubleksten triplekse dönen önü yüz mahvuzlu büyük villalarında patronlar bu şekilde yaşıyorsa, sizce orada sevgi, saygı, aidiyet, bağlılık, verimlilik nasıl olur? Lütfen bir düşünün. Dolayısıyla bu ihtiyaçların ilk önce yakın çevrede, aile içerisinde karşılanıp ondan sonra halkanın dışına doğru taşıması gerekiyor. İkinci olarak güvenlik ihtiyacı. Eşler elbette birbirine hem fiziksel hem de duygusal güven vermeli. Birbirinin o güvenlik ihtiyacını karşılamalı. Hani iyi günde ve kötü günde diyorlar ya nikahı kıyarken, ben her zaman senin yanındayım, benden sana bir zarar gelmez, benden sana hep fayda gelir. Biz hem bu dünyada hem öbür dünyada birbirimizle beraber olması gereken eşleriz diye bu duyguyu vererek birbirine destek oldularsa, birbirine güveni verebildilerse aziz dostlarım, Allah'ımızı lütfen bir düşünün. En son razı olduğu, en mükemmel din olarak seçtiği, tamamladığı, dizayn ettiği dini mübini İslam'ı emanet edeceği kulu Muhammed'i ona Kur'an-ı Azimüşşan'ı emanet etmeden evvel Muhammedül Emin haline getiriyor. Muhammedül Emin'ine teslim ediyor Kur'an-ı Azimüşşan'ını, dini mübini İslam'ı. Güven yoksa hiçbir şey yok. Amerika'yı düşünün şimdi, Batı'yı düşünün şimdi bir. Eşler çıktıktan sonra birbirinin telefonuna gizli casus programları yükleyerek acaba şimdi kiminle, acaba şu anda nereye gidiyor, acaba şu anda ne yapıyor? Evden çıkan adam acaba evde bıraktığı hanımıyla alakalı beni aldatıyor mu, eve kim geliyor diye kameralar, casus yazılımlar, dedektifler, dedektörler, şunları bunlar kuruyorsa sizce o ailede, o yatakta, o yastığa birlikte baş konur mu? Sizce güven olmadan bir hayat devam edebilir mi? Güven yoksa hiç başlamamak en iyisi. Güven yoksa zaten başka ne olsun? Dolayısıyla üstelik ailede desteği anlatıyorum. Bu destek sadece eşlerin birbirine karşı desteği değil, anne babanın, ebeveynlerin çocuklarına karşı, çocukların anne babalarına karşı, kardeşlerin birbirine karşı, ailenin akrabaları, akrabaların aileye karşı olan güvenini de ihtiva ediyor. Bir anne baba düşünün, çocuğu okula gönderiyor, aklı onda kalıyor. Acaba birine sataştı mı? Ya da bir akran zorbalığı olup çocuğuma sataşıldı mı? Başına bir iş geldi mi? Yollar güvenli değil, biri kaçırdı mı? Okul güvenli değil, biri şiddet uyguladı mı? Böyle bir dünyada yaşanır mı sizce? Böyle bir şey olsa? Ya da onca çabanın, desteğin, kaynak aktarmanın, yürek özetmenin, emek vermenin sonrasında acaba odasına gitti şimdi, ders çalışıyor mu yoksa gizli gizli başka bir şeyler mi yapıyor? Ya da arkadaşına gitmek için izin istedi, acaba şu anda kime gitti, kimde kalıyor, kimle ne yapıyor? Böyle bir düşünce şizofren yapar insanı yani. Akıl sağlığı gider bir insanın, sürekli böyle şüphe ediyorsa. En son kendinden de şüphe eder bir duruma gelir. Eşten şüphe et, anneden şüphe et, babadan şüphe et, kardeşten şüphe et. En son insan kendine de şüphe eder yani. Benim yaşadığım bu hayat gerçek hayat mı diye. Dolayısıyla fiziksel, duygusal, ruhsal, zihinsel, bilişsel, aklınıza ne tür alan geliyorsa bütün alanlarda ben nerede olursa olsun senin yanındayım bir tanem. Senin yanındayım yavrum, senin yanındayım. Artık ne diyorsanız aşkım, kıymetlim, tatlım. Çocuklarınıza kuzum, yavrum, evladım, ailenin bu güvenlik ihtiyacını karşılaması gerekiyor. Eğer ve çünkü sevgisiyle kuşatılmış, eğer böyle yaparsan beni bulursun, eğer böyle yapmazsan ben burada olmam, buradayım çünkü şöyle, bu olmasa ben hayatta burada seninle olmam falan gibi böyle kaygı dolu, evham dolu duygular, düşünceler birbirimize zihnine nakşedersek o aile yaşanılan bir aile olmaktan çıkar aziz dostlarım. Bir şekilde güvenlik ihtiyacını karşılamamız gerekiyor. En büyük iki numaralı temel ihtiyaç. Nefes alabildikten sonra, yiyip içip yatıp kalkıp uyuyabildikten sonra, fizyolojik bedensel vücut fonksiyonel hale geldikten sonra iki numarada bu geliyor. Üç numarada sevgi ve aidiyet var. Aile, aidiyetin en güçlü yaşandığı kurum. Bunu birbirimize sevgi sözcükleri söyleyerek, sarılarak, bedensel bir temas kurarak, şefkat ve sadakat göstererek, onura ederek, bakışımızdaki o ölü balık bakışı değil, gözümüzün o cıvıl cıvıl parlak ferini ona göstererek, yüzümüzün mütebessim halini, onu her gördüğünde mütebessim bir şekilde bakarak, onu sevdiğimizi, ona ait olduğumuzu, bu ailenin bir ferdi olduğumuzu ifade etmemiz gerekiyor. Kadıncağız Finlandiya'da 20 yıllık evli, artık bu üç numaralı bu sevgi ve aidiyet ihtiyacıyla alakalı bunun giderilmediğini düşünüyor. Boşanmaya karar vermiş. Mahkemeye başvurmuş. Tabii tebligat geliyor eşe. Şu, o da şoka giriyor. Eşini çok sevdiğini düşünüyor. Gidiyorlar mahkemeye. Hakim soruyor. Kızım neden boşanıyorsun? Hakim bey diyor, beni bu adam hiç sevmiyor artık. 20 yıllık evliyiz. Neden diyor böyle bir kanıya vardın? Hani aile içi şiddet mi var, yok? Şöyle bir şey mi var, yok? Böyle bir şey mi? Neden diyor böyle bir kanıya vardın? Çünkü diyor beni sevdiğini hiç söylemiyor diyor. Hakim bu sefer beyefendiye dönüyor. Evladım diyor, sen ne diyorsun bu konuda? Hakim bey, hiç öyle şey olur mu diyor. En çok sevdiğim insan benim bu yeryüzünde eşim diyor yani. Peki diyor, hiç söylemiyor diyor. Hakim bey diyor, ben evlenirken onu çok sevdiğimi söyledim diyor. Fikrimi değiştirirsem söylerim, ben dürüst bir insanım diyor. Ya böyle bir Dünya var mı aziz dostlarım yani? Bakın çok büyük bir psikolog Abraham Maslow 3 numarada bulmuş bu sevgi ve aidiyet ihtiyacını. Size Allah Resulü'nün hayatından bir örnek vereyim. Ayşe validemiz, Sultan Efendimiz, validemiz, annemiz zaman zaman Allah Resulü'nün yanına gelir ve sorardı. Ey Allah Resulü beni seviyor musun? Ne anlıyoruz buradan? Fıkıhta dinimizin çok büyük bir çoğunluğunu öğrendiğimiz onun nakilleriyle yolumuzu, rotamızı, istikametimizi düzelttiğimiz Ayşe validemizden bir örnek, bir hayat örneği, bir aile örneği görüyoruz. Bu ihtiyacın en temel ihtiyaçlardan bir tanesi olduğunu görüyoruz. Bilmiyor mu Ayşe validemiz Allah Resulü onu sevip sevmediğini? Ama kalbi bir mutmain olsun istiyor. Hazreti tıpkı Hazreti İbrahim'in Allah'ım nasıl yaratıyorsun bana göster demesi gibi. Tıpkı Hazreti Musa'nın Allah'ım seni bir göreyim demesi gibi. İnanmıyor musun ey Musa? Allah'ım inanıyorum ama. İnne tatmainni kalbi. Kalbimi mutmain olması için. Ne olursun. Dolayısıyla bu temel bir ihtiyaç. Allah Resulü de her seferinde Ayşe validemiz sorduğunda ey Allah Resulü beni seviyor musun? O da evet ey Ayşe seni çok seviyorum der her seferinde. Bir gün gelir soruyu değiştirir bu sefer. Ey Allah Resulü beni seviyor musun? Evet ey Ayşe seni çok seviyorum. Ne gibi? Allah Resulü hemen cevaplar der ki gördüğüm gibi. Aradan bir müddet vakit geçer. Aziz dostlarım insan psikolojisini anlayın. Eş psikolojisini, kadın psikolojisini. Ey Allah Resulü der beni seviyor musun? Evet ey Ayşe seni çok seviyorum. Ne gibi? Gördüğüm gibi. Peki der ey Allah Resulü gördüğümden ne haber? Demek ki böyle bir şeyleri hanımefendilerin düşünceleri var yani. Gevşedi mi hani çözüyor musun çözülüyor mu? Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki ilk günkü gibi. Buradan ne anlıyoruz aziz dostlarım? Ben acizane buradan şunu anlıyorum. Hani hep derler ya ilişkiler yıpranır, dejenere olur, azalır, yaralanır, yara alır, yok olur, kaybolur, ölür. Haşa. Müslümanın ilişkisi canlanır, can bulur, artar, yükselir, çoğalır, bereketlenir, bollaşır. Müslüman değer katar çünkü ona her gün bir süsler, bir bonus katar, bir sevap katar. Müslüman besler çünkü onu her gün büyütür. Daha güçlü, daha sağlam bir hal alır Müslümanın aşkı, Müslümanın gönlünde. Ah zavallı sahte profesörler, psikologlar, psikiyatristler bunu bir anlasalar. Modern psikolojinin kurucuları, pozitif psikolojinin kuramcıları bunu bir anlasalar insan fıtratını bu şekliyle. O zaman kötüyü göstermeyecekler insanlara. Hep azalır, hep yok olur, hep ölür falan demeyecekler. Olumluya motive edecekler bizi. Büyütmeye, onu çoğaltmaya, artırmaya, bollaştırmaya, bereketlendirmeye, daha zenginleştirmeye, daha güçlü kılmaya odaklayacaklar bizi. İlk başta baştan sıtmayı gösterip, ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar bizi. Aziz dostlarım, Abraham Maslow'a göre dördüncü ihtiyaç saygı ve değer görme ihtiyacı. Aile içerisinde eşler birbirine yalnızca eş olarak değil, aynı zamanda birbirine değer veren bir yol arkadaşı olarak destek olurlar. Ebediyet yolculuğunda öyle değil mi? Cennet pasaportuna vize verecek anne, baba, eş, çocuk ilk mührü basacak kişiler yani. En yakın çevre. Ku enfusekum ve ehlikum nara tecellisinin vuku bulmuş hali. Cennet pasaportunda vize. Çok değerli olsa gerek onların şehadeti, onların mührü, küçük bir teşekkür, küçük bir takdir, küçük bir iltifat. Seni önemsiyorum duygusunu vermek onlara çünkü. Öyle bir şey olmalı ki çocuklar en değer gördükleri yapının kendi yuvaları, aileleri, evleri olduğunu hissetmeleri, hissetmeli. Öyle bir şey uygulamalı ki eşler birbirine. Dönüş için evi yolunu gözlemeli. Sadece eşinin yolunu değil, evinin de yolunu gözlemeli. Evde bir huzur, evde bir mutluluk. Osmanlı'nın cumbalı evlerinde öyle sokağa doğru taşan o çıkıntıya bakıp oradan bütün sokağı görüyorsun çünkü yolu gözlenen, yokluğunda aranılan, varlığı eve huzur ve mutluluk kaynağı, neşe kaynağı olan bir eş olunca öyle oluyor çünkü. Saygın bir eş olmak. Değer veren değer bulur. Bazen tabii burada şartlı refleks geliştirebiliyoruz. Az evvel söylediğim eğer ve çünkü sevgisiyle. Eğer şöyle olursan değer veririm, değer veriyorum çünkü böylesin der gibi. Her şeye rağmen saygı duymak, her şeye rağmen değer vermek. Mevlana'nın dediği gibi bir mum bir mumu tutuşturmakla alevinden bir şey kaybetmez. Değil mi? Fedakar, kardan feda edebilmek. Yanmak, o yanışının aleviyle, ışığıyla, nuruyla aydınlatmak çevresini, faydalı olmak insanlara. Tabii aziz dostlarım, bu saygıyı söylerken de eli boş aşıklara, mahbublara el vermezler, dikeninden sakınan ellere gül vermezler. Aşinayı ezeli de yarı kadim isterler. Bir tanışıklık, bir eskiden böyle yapılan bir şey, öyle kuru kuruya kuzun olayım yok yani öyle bir şey. Eller de, gönüller de, beyinler de boş olmayacak. Bunu söylerken illa eli hediyesiz gelince saygı duymayın, size hiç hediye almadıysa değerli değilsiniz, size değer vermiyor, böyle anlayın demek istemiyorum. Gücü nispetinde, kültürü, örfü, geleneği, nezaketi nispetinde, aile usulü, aile görgüsü nispetinde, her kültürün kendine göre, illa bu işte Türk kültürü, Arap kültürü, Çerkez kültürü, Kürt kültürü falan böyle değil. Ailelerin de bir kültürü vardır yani, sülale olarak, gelenek, anneden babadan bir gördüğü bir şey vardır. Bazen bilmiyorum, sermayeden yiyor muyuz diye mi düşünüyoruz? Karşıyı buna değer mi görmüyoruz? Kendimizi mi bu değerli görmediğimiz için oluyor mu bilmiyorum. Ama saygı gibi böyle beleş, bedava, bol bir yakıtı, değer verme gibi beleş, bedava, bol bir yakıtı esirgiyoruz. Bir insan niye esirger bunu? Bir insana diyor, olduğu gibi davranırsan olduğu gibi kalır. Ama olması gerektiği gibi davranırsan olması gerektiği gibi olur. Bizim mayalamamızda sır, bizim nakşetmemizde, bizim dokumamızda, bizim attığımız ilmeklerde, bizim örmemizde o halıyı, ilmek ilmek dokumamızda kumaşı. Bizde saklı yani işin sırrı. Burada elbette az evvel söylediğim fedakarlık, bu sevginin, saygının, değerin ortaya çıkmasında bazen illa al gülüm ver gülüm olmayabilir. Bir taraf biraz fedakarlık yapıp ekiyor olabilir gelecekle alakalı, ahiret tarlasına sevapları ekiyor. Orada 1'e 700, 1'e sonsuz alacak olabilir. İlla burada hani al gülüm ver gülüm diye bir dünya yok. İmtihan dünyası, ama unutmayalım ki hangi birimizin amellerin daha iyisini yapacağı belli olsun diye sınanıyoruz. Bir olay karşısında saygıyı görmesek bile, bize değer vermesi bile Allah'ın emri affetmemiz, bağışlamamız, güzel bir söz söylememiz, hatta Allah'ım ben affettim sen de affet dememiz, hatta işlerimizi onlarla istişare etmemiz, hatta evle aileyle alakalı sormamız, etmemiz, onları da işin içine dahil etmemiz, uzaklaşıp alıp başını çekip gitmek yok aile kültüründe. Beş numarada piramidin zirvesi artık burası. Abraham Maslow'a göre, Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde kendini gerçekleştirme var. Aziz dostlarım, bugün dünyanın da Türkiye'nin de en büyük sıkıntısı bence gördüğüm kadarıyla ailelerin bütün uğraşı ne için? Çocuklar için. Doğru mu? Evde evladı yel var. Çoluk çocuk olmasa hayat belli, ama çoluk çocuk olunca çaba ortada. Bu çoluk çocuklarla alakalı fix bir menü sunuluyor dünyada insanlara. Tabii eğitimde farklı olan birkaç güzel ülke var. Maalesef ülkemiz onlardan bir tanesi değil. Kafadan mecburi eğitim diye 4+4+4 de fixlemişler bir şeyi. Lüzumlu lüzumsuz, bu çağa uygun değil, yeterli yetersiz bakmadan öğretmen meslektaşlarıma haddimi aşan bir cümle söylemek istemiyorum. Bu uygun mu değil mi ona da bakmadan çocukları tıkıp bir tane sınıfa 12 yıl orada hapsediyorlar. Sabahları kuzu kuzu diziyorlar sıraya. Ben gerçekten bazen dayanamıyorum yani, okulların önünden geçerken duyduğum sesler, o mikrofondan avazı çıktığı kadar bağıran öğretmenler, müdürler. 10-15 dakika fırça yemeden çocuklar içeriye giremiyorlar. Ya orada nasıl bir eğitim bekliyorlar? O da ayrı bir konu ama. Neyse, oraya çok şu anda girmeyeyim. En büyük problem ne, onu anlatıyordum size. 12 yıl beyhude bir çaba, nereden anlıyoruz? Sonrasında beyhude bir üniversite, nereden anlıyoruz? Mezun olanlar bir işe yaramıyor çünkü. Sistem mezun olanı kapmıyor havada. Bir mühendis mezun olduğunda, üniversite bunu çok iyi yetiştirmiştir, ben bunu alayım demiyor iş dünyası. Oradan anlıyoruz aziz dostlarım. Tecrübesiz diyor. Bir girsin bir tecrübe kazansın diyor. Ya madem öyle iyi, üniversiteye başladığında, hatta liseye başladığında alsaydın yanına stajyer olarak, yetişseydin, yetiştirseydin, gösterseydin. Bu sistemin sonucu, iki tane rakam vereyim size. Sadece İstanbul'da anne baba parasıyla hiçbir işte çalışmayarak çalışma hayatına atılması gerekip de evde oturan 5 milyon ev genci varmış. 5 milyon. Ve tüm Türkiye'de evlilik çağı gelmesine rağmen 19 küsür de 20 diyelim 20 milyon çocuğumuz varmış. Madem bunları yetiştirdik, niye yuva kurmuyorlar, kuramıyorlar, evlenmiyorlar? Demek ki kendilerine değer görmüyorlar. Değer verdikleri birini bulamıyorlar. Ona saygı duyamıyorlar. Ona güvenemiyorlar. Bunun için onu sevemiyorlar. Kendilerine ait hissetmiyorlar. Güvenlik ihtiyaçları ve bu temel fizyolojik ihtiyaçlar, ev, bark, yeme, içme, barınma halledilmemiş. Demek ki sorunlarımız var aziz dostlarım. Bununla alakalı uzattım ama çok özür diliyorum. Bir numaralı sıkıntı, çocukların kendilerinde Allah'ın nakşettiği muradı bulamamaları, ailelerin de bunu önemsememesi. Fıtrattan bahsediyorum yani. Bu çocuğun fıtratında ne var? Osmanlı bunu çözdüğü için büyük bir uygarlık olmuş. Çöpçüyü çöpçü yapmış, aççıyı aççı yapmış, mimarı mimar yapmış. Kimini camcı yapmış, kimini hatçı, tesipçi, kimini sipahi, kimini çiftçi, kimini asker, kimini demirci. Ama ne yaptıysa istikrarlı bir şekilde aylık sistemiyle destekledi bu sistem devam etmiş. Çünkü kişinin gönlünde saklı olan Allah'ın ondaki muradını, onu yaratma şeklini, sebebini bulmuşlar. Orada en yüksek Allah'ın nuru nasıl tecelli ettiyse esmasındaki onun tecellisini görmüşler. O alanda çocuğu istihdam etmişler. Çocuk da o fıtratı olduğu için, o işi severek yaptığı için, gönlüne de sindiği için, kabiliyeti de uygun olduğu için, Allah onu o konuda yetenekli kıldığı için başarılı olmuş, mutlu olmuş, huzurlu olmuş, hayatı güzel olmuş. Şu anda bu çığlığıma ne olur kulak verin. 20-25 yaşına kadar çocuklar ne olduklarını, ne olacaklarını, ne olabileceklerini bilmeden bodoslama bir kaptırmışlar böyle bir sistemde, mecburi bir şekilde gidiyorlar. Anne babalar da önemli değil, yeter ki bir üniversite bitirsin diye bu sisteme çanak tutuyorlar. Her zaman söylediğim gibi yani. İki büyük put var Türkiye'de. Bir puta tapar bir ülke haline gelmişiz. Bir sınav putu, iki üniversite putu. Bütün sistem, put demek ne demek aziz dostlarım? Put, bütün değerlerini ona hasrettiğin, varlığını ona armağan kıldığın, onun bir dediğini iki etmediğin, her türlü varlığınla ona hizmet ettiğin bir şey. İlkokula başlayınca ailelerde anne, baba, akraba ziyaretleri, evdeki ilişkiler, bunlar bitiyor yani. Niye? Çocuğun okulu var, ödevi var, sınavı var. Oo, bir koşturuyor, dershanesi var, etüdü var, sınava hazırlanıyor, testler, şunlar, bunlar. Tek önemsediği şey üniversite. Aman bir üniversite. Peki okuyup bitirenler ne oluyor? 206 tane üniversitemiz var. Dolaşıyor musunuz bir anne baba olarak üniversiteleri? Yolunuz düşüyor mu aziz dostlarım? Allah lillah aşkına soruyorum. Orada gördüğünüz o görüntüden razı oluyor musunuz? Mezunlara baktığınızda hoşnut oluyor musunuz? Ya ben bu sistemin peşinde 16 yıl bütün seferber ettim kaynaklarımı, hizmet ettim bu sisteme. Peki bu sonuç gönlünüze yatıyor mu? O çocuklar o 16 yıllık eğitimin sonrasında kendilerini gerçekleştirebiliyorlar mı? Bence bu en büyük sorun çocuklarla ilgili. Bunu çözmediğimiz için o sorunlu çocuklar, sorunlu yuvalar, sorunlu eşler, sorunlu çiftler, sorunlu aileler, sonra onlardan doğan çocuklar yine sorunlu bir yeni nesil olarak böyle kısır döngü devam ediyor. Dolayısıyla eşlerin birbirlerinin hayallerine, eğitimine, kariyerine, ibadetine, fıtratına, kişiliğine, kimliğine destek olarak kendini bulmasına yardımcı olması gerekiyor. Bazen bir ibadetle olur, bazen bir zikirle olur, bazen bir kitapla olur, bazen bir filmle olur, bazen bir güzel insanın bakışıyla, nazarıyla olur. İrfan Gündüz hocam hep söyler bunu. Eğitimde nazar, eğitimde bakma, nazar değdirme anlamına söylemiyorum. Gözden göze, o sükutumuzdan da anlamak gerekiyor. Sükuttan anlamayan lafımızdan, sözümüzden ne anlasın demiş ya. Aynen öyle. Dolayısıyla ailenin içerisinde bu kendini gerçekleştirmeyle alakalı artık hangi halle oluyorsa bu, ailede birbirine destek olma yollarını birlikte aramalı. Bu konuda bir çaba içinde, ortak bir çaba içinde olmalı. Bunu tek taraflı bir fedakarlığa bırakmamalılar. Fedakarlık elbette aziz dostlarım güzel bir şey ama tek taraflı olursa bunun adı fedakarlık değil, suistimal oluyor. ve bu kadar yakin olan, ruh ikizi olan, ruh eşi olan, eşim diye seslendiğimiz o güzel varlıkları suistimal edersek bunun vebali de çok ağır olacaktır. Aziz dostlarım, bugünlük de bu kadarlık diyelim ama size daha anlatacaklarım var. İnşallah gelecek hafta buluşuncaya kadar hepinizi Rabb-i Celle'me emanet ediyorum. Ailenin içerisinde şöyle gözlerinizi bir dört açarak, ya ben eşime nasıl destek olabilirim, çocuğuma nasıl daha fazla destek olabilirim, daha iyi, daha güzel nasıl destek olabilirim, benden ne bekliyor, ben ona ne verebilirim? Bu konuda bir aile toplantısı, bir aile meclisi, arada böyle bir hasbihal ederek, harbi vasbi şekilde konuşmaya sizi davet ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.